29 Zadik Walter Sayfa 84 17. Bölüm Çarpışmalar. Kraliçe Babil'de insanların mutsuz prensesleri her zaman gösterdikleri coşkun sevgiyle karşılandı. Babil daha sakinleşmiş gibi gözüküyordu. Hirkaniye hükümdarı bir çarpışmada öldürülmüştü. Galip gelen Babiller, Astarte'nin hükümdar seçilecek insanla evlendirileceğini ilan ettiler. Astarte'nin kocası ve Babil kralı olmak gibi son derece önemli bir mevkiin hile ve desiselere bağlı olmasını hiç mi hiç istemiyorlardı. En yiğit ve en bilge kişiyi kral olarak tanıyacaklarına ant içtiler. Süslü, muhteşem basamaklarla çevrili, büyük bir oyun alanı kentin birkaç fersa uzağında hazırlandı. Dövüşçüler alana tepeden tırnağa zırhlı gelmek zorundaydılar. Her bir dövüşçünün basamakların gerisinde kimse tarafından görülüp tanınmayacakları özel bir dairesi vardı. Dörder mızraklı asker ile dövüşmek gerekiyordu. Dört şövalyeyi de yenmek mutluluğuna erenler daha sonra kendi aralarında dövüşeceklerdi. Böylece en sona kalan oyunun galibi ilan edilecekti. Bu adamın dört gün sonra aynı silahlarla gelip rahiplerin sorduğu bulmacaları çözmesi gerekiyordu. Bulmacaları çözemezse kral olamayacaktı ve bu iki kavgadan da galip çıkan biri bulununcaya kadar mızraklı dövüş yeniden başlayacaktı. Çünkü kralın kesinlikle en yiğit ve en bilge olması isteniyordu. Kraliçe bu arada sıkı sıkıya muhafaza altında tutulacaktı. Onun yalnızca yüzü peçeli olarak oyuncuları seyretmesine izin veriliyordu. Kayırma veya haksızlık yapılmasın diye hiçbir adayla konuşmasına izin yoktu. İşte Astarte'nin kendisi için herkesten çok yiğitlik ve zeka göstereceği umuduyla aşığına bildirdikleri. Zadik yola koyuldu ve cesaretini artırıp zekasını keskinleştirmesi için Venüs'e dua etti. Bu büyük günden bir gün önce Fırat Nehri kıyısına vardı. Yasanın emrettiği gibi yüzünü ve adını gizleyerek rumuzunu dövüşçüler listesine yazdırdı ve kurayla kendisine düşen dairede dinlenmeye gitti. Zadig'i Mısır'da boş yer aradıktan sonra Babil'e dönmüş olan dostu Kador, kraliçenin kendisine gönderdiği bir zırh takımını Zadig'in konutuna gönderdi. Ayrıca kraliçe adına en güzel acem atını gönderdi. Bu armağanların kraliçe tarafından gönderildiğini anlayan Zadig'in cesareti ve aşkı yeni bir umutla yeni bir güç kazandı. Ertesi gün kraliçe gelip değerli taşlardan bir sayvana oturduktan ve basamaklar Babil'in bütün kadınları ve sınıfları tarafından doldurulduktan sonra dövüşçüler ortaya çıktılar. Dövüşçüler birer birer gelip rumuzlarını büyük rahibin ayakları dibine bıraktılar. Rumuzlar arasında kura çekildi, Zadik'inki sonuncu oldu. Ortaya ilk çıkan İtobat adında kendini çok beğenmiş, yüreksiz, beceriksiz, kafasız ve çok zengin bir beydi. Uşakları onun gibi bir adamın kral olması gerektiğine onu ikna etmişlerdi. O da uşaklarına benim gibi bir adam tahta çıkmalıdır demişti. Böylece ona tepeden tırnağa zırh giydirmişlerdi. Yeşil mineli altın bir zırhı, yeşil bir sorgucu, yeşil kurdelelerle süslenmiş bir mızrağı vardı. Daha ortaya çıkar çıkmaz atını sürüş tarzından Tanrı'nın onun gibi birini Babil tahtı için yaratmamış olduğunu fark ettiler. Üzerine doğru koşan ilk süvari onu eğerinden indirdi. İkincisi iki ayağı havada, kolları yanları açılmış vaziyette atının sarısı üzerine devirdi. İtobat doğruldu ama zerafetten öylesine yoksundu ki herkes gülmeye başladı. Üçüncü süvari mızrağını kullanmaya tenezzül bile etmedi. Yanından geçerken sağ bacağından tutarak ona bir yarım tur attırıp kumların üzerine düşürdü. Görevli seyisler gülerek koşup onu yeniden yere oturttular. Dördüncü süvari onun sol bacağından tutarak atın öteki tarafına düşürdü. Yasalara göre geceyi geçirmek zorunda olduğu konutuna yuhalarla götürüldü. Güçlükle yürürken benim gibi bir adam için ne serüven diyordu. Öteki şövalyeler görevlerini daha iyi yaptılar. İçlerinden at ard arda iki dövüşçü yenenler oldu. Bazılar üçüncü dövüşçüyü de yendiler. Dört savaşçıyı da yenen yalnızca Şehzade Otame oldu. Nihayet Zadig'in dövüş sırası geldi. Dört atlıyı da art arda mümkün olabilecek en büyük zarafetle eğerlerinden düşürdü. Şimdi Otame ile Zadig'den hangisinin yeneceğini görmeye sıra gelmişti. Otame'nin zırhları mavi ve altın sarısıydı. Aynı renklerde bir sorgucu vardı. Zadig'inkiler beyazdı. Halkın gönlü mavi şövalye ile beyaz şövalye arasında ikiye bölünmüştü. Kraliçe yüreği çarparak beyaz renk için Tanrı'ya yakarıyordu. İki şampiyon da o kadar çevik ve usta geçişler, dönüşler yaptılar, mızraklarını o kadar güzel kullandılar, eğerlerinde o kadar sağlam durdular ki, kraliçe dışında herkes Babil'in iki kral olmasını istemeye başladı. Sonunda atlar iyice yorulduktan ve mızrakları kırıldıktan sonra Zadig şöyle bir ustalık gösterdi. Mavi zırhlı şehzadenin arkasına geçti, atının sağrısını atladı, belinden tutup onu yere attı ve yerdeki yerini alarak yere uzanıp kalmış olan Otame'nin etrafında atını oynattı. Tribünlerden halk, "Beyaz atlı şövalye kazandı!" diye haykırdı. Öfkelenen Otame, ayağa kalkıp kılıcını çekti. Zadig kılıcı elinde atından aşağı atladı. Şimdi ikisi de yeniden dövüş alanındaydılar. Bazen gücün, bazen çevikliğin üstünlük sağladığı bir kavga yapıyorlardı. Hızla indirilen binlerce darbeyle, kasklarının tüyleri, kol zırhlarının çivileri, zırhlarının halkaları uzaklara fırlıyordu. Kılıçlarının ucuyla ve yanıyla birbirlerinin sağına, soluna, başına, göğsüne vuruyorlardı. Geri çekiliyor, ileri atılıyor, birbirlerinin güçlerini tartıyor, göğüs göğüse geliyor, birbirlerini yakalıyor, yılan gibi kıvrılıyor, aslanlar gibi birbirlerine saldırıyorlardı. İndirdikleri darbelerden etrafa kıvılcımlar saçılıyordu. Sonunda bir an için kendini toparlayan Zadig durur, bir aldatmaca yapar, Otame'yi tutup yere vurur ve silahını elinden alır. Otame haykırır, "Ey beyaz şövalye, Babil tahtına geçmesi gereken kişi sizsiniz." Kraliçenin sevincine diyecek yoktu. Mavi şövalye de, beyaz şövalye de bütün diğerleri gibi yasa gereğince kalacakları odalara götürüldüler. Dilsizler gelip onlara hizmet ettiler ve yemek taşıdılar. Zadig'e hizmet edenin, kraliçenin küçük dilsizi olduğunu kestirmek zor olmasa gerek. Sonra kazananın kendini tanıtmak için büyük rahibe gidip, rumuzunu vereceği ertesi güne kadar uyumaları için onları yalnız bıraktılar. Zadig yüreği aşkla dolu da olsa, öylesine yorgundu ki hemen uyudu. Yanındaki odada yatmakta olan İtobat'ın gözünü hiç uyku tutmadı. Geceliğin kalktı, Zadig'in odasına girdi, rumuzu ile beyaz zırhlarını aldı, yerine kendi yeşil zırhlarını bıraktı. Gün ışığında mağrur bir tavırla yürüyüp, büyük rahibe kazananın kendisi olduğunu bildirdi. Bu beklenmiyordu. Zadig hala uykudayken, İtobat'ın kazanmış olduğu halka duyuruldu. Şaşıran ve umutsuzluğa kapılan Astarte Babil'e döndü. Zadig uyandığında bütün tribünler neredeyse boşalmıştı. Zırhını aradı ama yalnızca yeşil zırhı bulabildi. Yanında başka bir şey olmadığı için onları kuşanmak zorundaydı. Şaşkın ve kızgın bir halde öfkeyle zırhı kuşanıp meydana çıktı. Hala tribünlerde ve meydanda bulunanlar onu yuhalarla karşıladılar, çevresini sardılar, ona hakaretler ettiler. Hiç kimse bu kadar küçük düşürücü hakaretle karşılaşmamıştır. Sabrı tükendi, kendisini hakaret etmeye cüret eden ayak takımını kılıç darbeleriyle dağıttı ama hangi yolu tutacağını bilmiyordu. Kraliçeyi görmeye gidemezdi. Beyaz zırhları onun kendisine gönderdiğini ileri süremezdi. Bu onun saygınlığını tehlikeye atmak olurdu. Kraliçe bundan dolayı acı çekerken kendisi öfkeye kapılır, endişe ve kaygı içerisinde kalırdı. Yazgısına hükmeden yıldızın kendisini çaresiz bir mutsuzluğa mahkum etmiş olduğundan emin, tek gözlülerden nefret eden kadından, zırh serüvenine kadar uğradığı felaketleri aklından geçirerek Fırat kıyılarında dolaşıyordu. Bunlar hep geç uyanmam yüzünden diyordu. Daha az uyusaydım, Babil kralı olacak, Astarte'yi alacaktım. Bilgi, ahlak, cesaret beni mutsuz etmekten başka bir işe yaramadı. Kendini tutamayarak Tanrı'ya karşı bile söylendi. Her şeyin iyileri ezip, yeşil zırhlı şövalye gibileri kayıran, zalim bir yazgının eseri olduğuna inanacaktı neredeyse. Üzüntü duyduğu şeylerden biri de yuhalarla karşılaşmasına yol açan bu yeşil zırhı taşımaktı. Yoldan geçmekte olan bir tüccara zırhı yok pahasına satıp ondan bir cübbeyle uzun bir bone satın aldı. Bu kıyafetle umutsuzluk içerisinde ve sürekli kendine zulmeden Tanrı'ya gizliden gizliye sitem ederek Fırat boyunda yürümeye devam etti. 18. Bölüm Keşiş. Yürürken beyaz ve saygın sakalı beline inen bir keşişe rastladı. Keşişin elinde dikkatle okumakta olduğu bir kitap vardı. Zadik durdu, keşişe karşı büyük bir ilgi ve yakınlık duymuştu. Keşiş, Zadig'i o kadar soylu ve hoş bir tavırla selamladı ki, Zadig onunla konuşmak merakına kapıldı. Hangi kitabı okumakta olduğunu sordu. Keşiş, bu yazgıların kitabıdır, dedi. Biraz okumak ister misiniz? Kitabı, Zadig'in eline tutuşturdu. Çok bilgili olan ve birçok dil bilen Zadig, kitaptaki bir tek harfi bile tanıyamadı. Bu, merakını daha da arttırdı. Çok üzgün görünüyorsunuz, dedi iyi yürekli ihtiyar. Ne yazık ki öyle, dedi Zadig. Üzgün olmak için haklı nedenlerim var. Sizinle arkadaşlık etmeme izin verirseniz, diye sözü yeniden aldı ihtiyar. Size yardımım dokunabilir. Ara sıra mutsuzlara teselli ettiğim oldu. Zadig, keşişin tavrına, sakalına ve kitabına karşı saygı duydu. Konuşmalarından onun çok bilgili biri olduğunu anladı. Keşiş, yazgıdan, adaletten, ahlaktan, yüce iyilikten, insanın zaafından, erdemlerden ve kötülüklerden öylesine akıcılıkla, öylesine etkileyici söz ediyordu ki, Zadig, karşı konulamaz bir çekiciliğin kendisini ona doğru sürüklemekte olduğunu hissetti. Babil'e dönünceye kadar yanından ayrılmamasını keşişten ısrarla rica etti. Yaşlı adam ona, asıl ben sizden bu lütfu rica ediyorum, dedi. Birkaç gün boyunca ne yaparsam yapayım, benden ayrılmayacağınıza Orosmade üzerine yemin ediniz. Zadig yemin etti ve yola koyuldular. İki yolcu akşam görkemli bir şatoya vardılar. Keşiş kendisini ve kendisine eşlik eden genç adamı konuk etmelerini istedi. Onları hor gören bir iyilikle içeri alan kapıcıyı, insan büyük bir bey sanabilirdi. Kapıcı yolculara götürüp baş uşağı sundu. O da konuklara efendisinin görkemli odalarını ve salonlarını gösterdi. Onları şato sahibiyle aynı sofraya ama ayak ucuna buyur ettiler. Şato sahibi onları bakışıyla bir kere olsun şereflendirmedi ama diğerleri gibi nezaketle hizmet edildi ve bol yemek verildi. Sonra ellerini yıkamaları için onlara zümrütlerle ve yakutlarla süslenmiş altın bir leğen getirdiler. Güzel bir dairede yatmaya götürdüler ve ertesi sabah bir uşak her birine birer altın getirdi. Bundan sonra gitmelerine izin verdiler. Zadik yolda konak sahibi biraz kibirli olmakla birlikte bana cömert biri gibi göründü dedi. Soylu bir konukseverlik gösteriyor. Bu sözleri söylerken keşişin çok geniş olan cebinin gergin ve şişkin durduğunu fark etti. Cebin içerisinde keşişin çalmış olduğu değerli taşlarla süslü altın leğeni gördü. İlgin hiçbir şey belli etmek istemedi ama büyük bir şaşkınlık içerisindeydi. Öğleye doğru keşiş zengin bir cimrinin oturmakta olduğu küçük bir evin kapısını çalıp kendini takdim etti. Birkaç saat konuk edilmesini istedi. Kötü giyinmiş yaşlı bir uşak onu kaba karşıladı ve zadik ile keşişi ahıra götürüp orada onlara birkaç çürük zeytin, kötü kalite ekmek ve bozulmuş bira verdiler. Keşiş önceki günkü kadar hoşnut bir tavırla yedi ve içti. Sonra bir şey çalmaması için onları gözetlemekte olan ve çabucak gitmeleri için onları sıkıştıran uşağa sabahki aldıkları iki altını verdi ve gösterdikleri yakınlığa teşekkür etti. Sizden beni efendinizle görüştürmenizi rica ediyorum dedi. Şaşıran uşak iki yolcuyu efendisine götürdü. Keşiş, saygıdeğer efendim dedi. Gördüğümüz soylu davranış için ne kadar teşekkür etsem azdır. Minnettarlığımın küçük bir göstergesi olarak lütfen bu altın leğeni kabul buyurunuz. Cimri az daha sırt üstü düşüyordu. Keşiş onun kendisine gelmesine fırsat vermeden aceleyle genç yol arkadaşıyla birlikte oradan ayrıldı. Zadik ona babacığım dedi. Tüm bu gördüklerim ne anlama geliyor? Başka insanlara hiç benzemiyorsunuz. Sizi çok iyi karşılayan birinden değerli taşlara süslü altın bir leğen çalıyorsunuz ve size hor görüyle davranan bir cimriye veriyorsunuz. Oğlum dedi yaşlı adam. Yabancıları yalnızca kendi gururu için ve zenginliğinin takdir edilmesi için kabul eden o eli açık adamın biraz aklı başına gelecek, cimri de konuklarını daha iyi ağırlamayı öğrenecek. Hiçbir şeye şaşırmayınız ve peşimden geliniz. Zadik artık insanların en delisine mi, en bilgisine mi çatmış olduğunu bilmiyordu ama keşiş öylesine etkileyici bir tavırla konuşuyordu ki, ayrıca yeminle kendini bağlamış olan Zadik, onun peşinden gitmekten kendini alıkoyamıyordu. Akşam ne israfın ne de cimriliğin hissedildiği hoş ama basit bir eve vardılar. Ev sahibi huzur içerisinde kendini bilime ve erdeme adamış, yine de canı sıkılmayan dünyadan el etek çekmiş bir filozoftu. Yabancılara gösterişle ilgisi olmayan bir soylulukla kabul edeceği bir barınağı olsun istemişti. İki yolcuyu karşılamaya bizzat geldi. Dinlenmeleri için onları önce rahat bir odaya buyur etti. Bir süre sonra kendisine gelerek onları temiz ve mükellef bir sofraya davet etti. Yemek sırasında Babil'deki son olaylardan sakınımlı bir dille söz etti. Kraliçeye içtenlikle bağlı olduğu görüldü Zadig'in ortaya çıkıp tahta hak iddia etmesini isterdim, dedi. Ama, diye ilave etti, insanlar Zadig gibi bir kralı hak etmiyorlar. Zadig kızardı ve acısı daha da artmış gibi geldi kendisine. Sohbetlerinde bu dünyada işlerin hiç de bilge kişilerin istediği gibi yürümediği fikrinde birleştiler. Keşiş, Tanrı'nın hikmetinden sual olunamayacağını ve insanların ancak çok küçük bir bölümünü gördükleri bütünü yargılamakla hata ettikleri görüşünü savundu hep. Tutkulardan söz ettiler. Zadig, ah ne ölümcüldürler onlar, diyordu. Keşiş araya girerek, onlar geminin yelkenlerini şişiren rüzgarlardır. Bazen gemiyi batırırlar ama onlar olmasa gemi yol alamaz. Öt, insanı öfkelendirir ve hasta eder ama onsuz insan yaşayamaz. Bu dünyada her şey tehlikelidir ve her şey gereklidir. Zevkten söz ettiler. Keşiş bunun Tanrı'nın bir armağanı olduğunu kanıtladı. Çünkü diyordu, insan kendine ne duyu verebilir ne fikir. O hepsini dışarıdan alır. Üzüntü de, zevk de ona varlığı gibi başka yerden gelir. Zadig o kadar saçma sapan şeyler yapmış bir insanın nasıl bu kadar iyi akıl yürütebildiğine şaşıyordu. Nihayet, hoş olduğu kadar öğretici de olan bu görüşmeden sonra ev sahibi, bu kadar bilge ve erdemli konukları kendisine gönderdiği için Tanrı'ya şükrederek onları kalacakları odaya götürdü. İnsanı üzmeyen, rahat ve soylu bir tavırla para vermeyi teklif etti. Keşiş kabul etmedi ve gün doğmadan Babil'e doğru yola çıkmayı düşündüğünü söyleyerek iznini rica etti. Sevecen duygularla ayrıldılar birbirinden. Özellikle Zadig, bu kadar sevimli bir insana karşı büyük bir saygı ve yakınlık duyuyordu. Keşiş ile Zadig odalarına çekildiklerinde uzun süre ev sahiplerini övdüler. Yaşlı adam gün ışırken arkadaşını uyandırdı. Gitme zamanı geldi, dedi. Ama henüz herkes uyuyorken bu adama karşı duyduğum saygı ve sevginin bir kanıtını bırakmak istiyorum. Bunları söyleyerek bir meşale aldı ve evi ateşe verdi. Korkuya kapılan Zadig çığlıklar atarak keşişin böyle korkunç bir şey yapmasını önlemeye çalıştı. Keşiş insanüstü bir güçle onu sürüklüyordu. Ev alevler içinde kalmıştı. Arkadaşından oldukça uzaklaşmış olan keşiş rahat bir tavırla evin yanışını seyrediyordu. Tanrı'ya şükür, dedi. İşte sonunda sevgili ev sahibimin evi yanıp kül oldu. Mutlu adam. Bu sözler üzerine Zadig hem kahkahalarla gülmek istedi, hem muhterem pedere hakaretler savurmak, hem onu dövmek, hem de kaçıp gitmek istedi ama bunların hiçbirini yapmadı ve keşişin etkileyiciliğine boyun eğerek son gece için istemeye istemeye peşi sıra gitti. Son geceyi hayırsever ve erdemli bir dulun evinde geçirdiler. Kadıncağızın çok hoş ve tek umudu olan 14 yaşında bir yeğeni vardı. Dul kadın evinin şerefi için elinden geleni yaptı. Ertesi gün yeğenine bir süre önce çökerek tehlikeli bir geçit haline gelmiş olan köprüye kadar yolculara eşlik etmesini emretti. Delikanlı acele acele önlerinden gidiyordu. Köprünün üstüne geldiklerinde keşiş delikanlıya "Gel bakalım," dedi. "Halana minnettarlığımızı göstermemiz gerekiyor." Çocuğu saçlarından tutarak nehre fırlattı. Suya düşen çocuk bir an için suyun üzerine çıktı ve sonra akıntıya kapılıp gitti. "Seni canavar, seni insanların en alçağı," diye haykırdı Zadig. Keşiş sözünü keserek, "Bana daha sabırlı olacağınıza söz vermiştiniz, dedi. Şunu biliniz ki Tanrı'nın ateşe verdiği o evin yıkıntıları altında ev sahibi muazzam bir hazine buldu. Şunu biliniz ki Tanrı'nın boynunu kırdı bu delikanlı, bir yıl içerisinde halasını, 2 yıl içinde de sizi öldürecekti. Bunları sana kim söyledi yabani, diye haykırdı Zadik. Ve bu olayları yazgılar kitabında ne zaman okudun? O kitap sana hiçbir kötülüğü dokunmamış bir çocuğu boğma izni veriyor mu? Babilli konuşurken yaşlı adamın artık sakalının olmadığını, yüzünün genç birinin yüzü haline geldiğini ayrımsadı. Keşiş kıyafeti yok olmuştu. 4 güzel kanat ışıkta parıl parıl yanan görkemli bir gövdeyi kaplıyordu. Ey Tanrı'nın elçisi, ey kutsal melek, diye haykırdı Zadik yere kapanarak. Demek ölümlü, naçiz birine ebedi emirlere boyun eğmesini öğretmek için gökler aleminden indin. İnsanlar, dedi melek, Jesrat, hiçbir şey bilmeden her şeyi yargılıyorlar. Sen insanların aydınlatılmayı en fazla hak edeniydin. Zadik konuşmak için izin istedi. Kendime güvenemiyorum ama bir kuşkumu aydınlatmanızı rica edebilir miydim? Bu çocuğu doğru yola çekmek, erdemli yapmak ve boğmamak daha iyi olmaz mıydı? Jesrat yanıtladı. Erdemli olsaydı ve yaşasaydı yazgısı, evleneceği kadınla ve ondan doğacak çocuklarıyla birlikte öldürülmek olacaktı. Yani, dedi Zadik, suçların ve felaketlerin olması gerekli mi? Ve felaketler hep iyi insanların başına geliyor. Kötü insanlar, dedi Jesrat, her zaman mutsuzdur. Yeryüzüne yayılmış, az sayıdaki hak bilir insanı sınamaya yararlar ve hiçbir kötülük yoktur ki ondan iyilik doğmasın. Ama, dedi Zadik, yalnızca iyilik olsaydı da hiç kötülük olmasaydı ne olurdu? O zaman, dedi Jesrat, bu dünya başka bir dünya olurdu. Olayların birbirini izleyişi, bir başka bilgelik düzeni olurdu ve kusursuz olacak bu düzen ancak kötülüğün yaklaşamayacağı yüce Yaradan'ın öncesi ve sonrası olmayan katında olabilir. O, hiçbiri diğerine benzeyemeyen milyonlarca dünya yaratmıştır. Bu muazzam çeşitlilik, onun muazzam gücünün bir niteliğidir. Ne yeryüzündeki yaprak, ne göklerin sonsuzluğundaki küre vardır ki, birbirlerine benzesin ve doğduğun yer olan şu atom üzerinde gördüğün ne varsa, her şeyi kucaklayan, değişmez düzene göre yerinde ve kendi belirli zamanında olmalıydı. İnsanlar, şu biraz önce olan çocuğun tesadüfen suya düştüğünü, aynı tesadüfle o evin yandığını düşünürler ama tesadüf diye bir şey yoktur. Her şey bir sınama, bir ceza, bir ödül veya bir önlemdir. Kendini insanların en mutsuzu sanan o balıkçıyı anımsasana. Yazgısını değiştirmek için Orosmat seni ona gönderdi. Sen ey naçiz ölümlü, tapmak gerekenle tartışmaktan vazgeç. Zadik ama, dedi. O ama derken melek göğün 10. katına doğru uçmaya başlamıştı bile. Zadik dizlerinin üzerine çöktü, Yaradan'a taptı ve boyun eğdi. Melek yukarılardan seslendi. Babil'e doğru yola çık. 9. ayrımın sonu, sayfa 94.